Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Kardeşimiz hocam diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı yaptığı icraatları ve işleri algılamada problem yaşayan sahabiler nasıl davranıyorlardı? Şimdi Peygamber Efendimiz'in yaptığı icraatlarda sıkıntıya düşen, bunu yanlış anlayan, problem gibi gören sahabeler aslında olmadı. Münafıkların dışında. Yani münafıklardan problem gibi görenler oldu. Mesela bunu örnek olarak diyelim, Uhud gazvesi hazırlıklarını düşünürsek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabi düşman Mekke'ye doğru geliyor. Haberciler getirmiş bu haberi. Peygamberim hazırlanın diyor. Herkes silahlansın, hazırlansın. Düşman gelmek üzere. İşte yarın neyse kısa bir süre sonra Mekke, Medine kenarına kadar ulaşacak. Onu karşılamamız lazım. Nerede? Allah Resulü, ben diyor Medine-i Münevvere savunmasına geçelim. Dolayısıyla Medine şehrinin açık olan yerlerinde şehir kenarında savunma hazırlıkları yapalım düşüncesindeyim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cesareti varsa şehir kenarına kadar gelsin, onu burada karşılayalım. Fakat bir takım gençler, hele Bedir gazvesine falan katılamayan heyecanlı gençler, efendim diyorlar, düşmanı ta evlerimizin kenarına kadar diyorlar, hanımlarımızın, kızlarımızın yakınına kadar niye getirelim? Üstelik diyorlar, Medine Ovası'nda bizim hurmalıklarımız var. Geçerken bunları da yakarlar, yıkarlar, yağmalarlar. Bundan biz ciddi zarar görürüz. Medine kenarına kadar düşmanı getirmeyelim. Uhud'da karşılayalım diyorlar. Uhud, Medine Ovası'nın dağ tarafında. Düşman o taraftan gelecek. Orada önünü keselim. Dolayısıyla gerek ovadaki hurmalıklara vesaire zarar vermesini, gerekse Medine şehrimize zarar vermelerini engellemiş olalım diyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor, kalabalık, yani çoğunluk, özellikle gençler, Medine dışında düşmanı karşılayalım, orada savaşalım görüşünün çoğunluk tarafından benimsendiğini Allah Resulü gözlemliyor gençlerin bu heyecanlı konuşmaların arkasından. Peki diyor Allah Resulü, herkes hazırlığını yapsın diyor, çekiliyor eve, Allah Resulü zırhlarını giyiyor falan. Diğer sahabeler de hazırlanıyorlar. Medine meydanına geliyorlar. Şimdi o arada yaşlıca tecrübeli olan bazı sahabiler gençlere diyorlar ki, siz yanlış yaptınız. Karşımızda bir peygamber var. Onun bir bildiği vardır. O vahye dayanabilir. Yanlışlık yapmaz. O şehir savunması kanaatindeydi. Siz ise Medine dışına, Uhud'a çıkalım dediniz. Ve birçok arkadaşlarınız sizi destekleyince, Peygamberimiz çoğunun kanaati öyle olunca görüş değiştirdi ama Peygamberimizin söylediği doğru olabilir diyor yaşlı sahabiler. Hulâsı yeniden oylama yapılsın anlamında gençleri ikna ediyorlar. Peygamberimiz gelmiş biraz sonra, zırhını giymiş, hazırlanmış. Yarışlar böyle böyle demiş yaşlı sahabiler. Gençler biraz önce heyecanlı olarak bir şeyler söylediler ama bu konunun yeniden görüşülmesini arzu ediyorlar. Biz de arzu ediyoruz yani. Eğer sizlerin görüşü gerçekten şehir savunması şeklindeyse mesele yok. Biz diyorlar buna yeniden oylama yapılsın anlamında katılırız diyorlar. Peygamberimiz mesela hayır diyor. Konu kapandı, karar verildi. Bir peygamber diyor, topluca karar verildikten sonra, zırhını giyip hazırlanıp geldikten sonra düşmanla savaşmadan sözünden dönmez diyor. Kararlı bir şekilde Uhud'a gidilecek diyor. Uhud'a gidiliyor. Gidiliyor ama yolda bu sefer bir önceki o şeyler, orada konuşulanlardan vesaireden etkilenen bazı münafıklar, Abdullah bin Übey bunların reisi, Uhud'a varmadan aşağı yukarı bine yakın olan Uhud'a giden asker sayısının içinden aşağı yukarı dörtte bir kadar, 240-250 kadar münafık Abdullah bin Übey'in şeyiyle diyorlar burada biz mahvoluruz, düşman bizi mahveder, Uhud'da o meydanda düşman karşılanır mı, kendi aralarında fiskos yapıyorlar ve geri dönüyorlar. Dolayısıyla daha önceden konuşulanların belki etkisi altına kalan bu kişiler, tabii münafık grubu deniyor buna, bunlar geri dönmüşler. Geri kalan 750-800'ün üzerindeki sahabe, tabii ki Uhud'da bilinen hadiseler yaşandı. 70 kadar şehit verildi Uhud'da. Dolayısıyla okçuların falan, okçular tepesini terk etmesi gibi şeyler, durumlar yaşandı. Ama sonuçta yine de tabii ki Müslümanlar muzaffer olarak Uhud'dan da döndüler. Yani buna benzer bir takım, tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmalarıyla bunu yanlış anla. Yani dünyevi meselelerde aslında Peygamberimiz Müslümanların önünü açmak için, onlar da değerlendirsin, muhakeme gücünü geliştirsin, istişarelerden danışarak dünyevi konularda güzel sonuç alınsın diye konuları müzakereye de açmış zaman zaman. Yani savaş görüşmeleri bunların başında gelir. Bedir'de de olmuş aynı hadise. Mesela Bedir'e gidilince Peygamberimiz sellem askeri bir yere konuşlandırmak istemiş. Uygun bir yer. Şuraya yerleşebiliriz demiş. Çadırlar kurulabilir. Sahabilerden birisi gelmiş. Ya Resulullah demiş. Askeri buraya konuşlandırmanız, yerleştirmeniz vahye mi dayanıyor demiş. Allah-u Teala mı emretti burayı askeri yerleştir? Yok demiş Peygamberimiz sellem. Tecrübeme göre demiş. Uygun olarak burasını buldum demiş. İşte rüzgar almayan, neyse uygun herhalde, Allah Resulü uygun bulduğu askerin yerleşeceği bir yer. Bu sahabe demiş ki ya Resulallah müsaade ederseniz ben buraları iyi bilirim demiş. Burada bir tek su başı var demiş. Çölde su önemlidir demiş. Eğer biz bu su başını tutarsak, askerleri oraya konuşlandırırsak, dolayısıyla düşman uzun süre demiş susuz dayanamaz, başka yakınlarda su yok ve biz güçlü durumda bulunuruz demiş. Allah Resulü doğru haklısın demiş. Su çölde önemlidir. Eğer savaş uzarsa su temini sıkıntı meydana getirebilir. Dediğiniz doğru, askeri demiş oraya sevk edelim. Hemen emir vermiş Peygamberimiz, hazırlanmış sahabiler ve o su başı olan yere doğru hareket etmişler, ama aması var. Havada hiç bulut falan yokken birden bir hava değişimi meydana gelmiş. Bulutlar oluşmuş. Daha o yeni yere, su başına varmadan bir yağmur yağmış ki su ihtiyacını her yerde karşılayacak sonuç meydana gelmiş. Yani Cenab-ı Hak şunu demek istiyor tabii orada. Tecelli öyle oluyor. Siz korkmayın. Burada da olsanız, peygambere tabi olursanız biz sizi susuz bırakmayız. İşte bu şekilde rahmetiyle rahmetimizi semadan indiririz. Yerde sular birikir ve su ihtiyacınızı karşılarsınız anlamında, daha yeni yere ulaşmadan bir mesaj da gelmiş. İlahi mesaj diyelim ona biz. Yani buna benzer tecelliler birçok vakalarda söz konusu olmuş. Ama Peygamberimiz yine istişarenin, müzakerenin, sahabenin muhakeme gücünü geliştirmesinin önünü hiçbir zaman kesmemiş. Muhakeme gücü ne çok önem verilmiş. Şimdi bununla ilgili Alül ve Kurucu merhumun bu şeylerle, insanın muhakeme gücü, kafasını çalıştırması ile ilgili bir değerlendirmesi olmuştu. Bir iki cümleyle onu arz etmek isterim. Alül ve Kurucu merhum bildiğimiz gibi Medine-i Münevvere'de kütüphane müdürlüğü yapmış, şair, edip kendileri. Çok gerçi sari bir zattı, Konyalıdır. Konya'ya da zaman zaman geliyordu bizim orada bulunduğumuz sırada. Bir esnaf dostumuzun şeyinde çay içerken Türkiye'deki şeyleri sordu. İşte İstemen Suyu'ydu o zaman tabii. 1978-79 yılları olması lazım. İstemen Suyu devresinde biz de orada hocayız. İşte İstemen Suyu'nun durumunu sordu. Neler okutuluyor, hangi dilimlere yer veriliyor falan. Biz bahsettik. İmam Hatiplerin durumunu sordu. Biz dedik Türkiye'de İmam Hatip liselerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi coğrafya, tarih, diğer liselerde okutulan dersler aynen okutuluyor. Bir o kadar da temel dini dersler veriliyor dedik. O zaman şöyle bir şey anlattı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde dedi, 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar bu 3-4 asırlık dönemde medreselerde o günkü şartlara göre pozitif bilim olarak, dünyevi bilim olarak bilinen astronomi, tıp bilimi, hendese, mantık, sosyoloji gibi, içtimaiyat bilimleri gibi ilimler, bilimler okutuluyor ve bir o kadar tefsirat, fıkıh gibi İslami ilimler veriliyor ve hem İslami ilimleri bilen hem de dünyevi bilimlerden haberdar, kafası çalışan, muhakeme gücü gelişen, sosyal olaylardan haberdar olan nesiller yetişiyordu. Ve Osmanlı Devleti'ni bunlar yönetiyordu. Ve dünyaya Osmanlı'yı tanıtan, hakim kılan da işte bu nesildi dedi. Medreselerden yetişen iki taraflı, hem dünyevi bilimleri almış hem de İslami ilimlerden haberdar nesiller Osmanlı Devleti'ni dünyaya hakim kılmıştı dedi. Ancak 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'da pozitif bilim fevkalade gelişirken maalesef medreseler buna ayak uyduramadılar. Yavaş yavaş pozitif bilimde en azından onlara göre gerileme diye yavaşlama oldu. Cumhuriyet dönemine geçildiğinde de maalesef tek taraflı dedi. Fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi liselerde pozitif bilimler tam olarak okutuldu. Bu sefer dini dersler tam olarak terk edildi. Yani temel dini dersler, tefsir, hadis, fıkıh ve diğer gerekli olan İslami ilimler kökten terk edildi. Bu da güzel sonuç vermedi. 1950'lere gelince dedi, İmam Hatip liseleri açılınca özellikle, sizin de bahsettiğiniz gibi dedi, fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi gibi insanın kafasını çalıştıran, muhakeme gücünü geliştiren pozitif bilimler ve bir o kadar da dini dersler verilen bu okullar bana göre çok önemli dedi. Burada temel bilgileri aldıktan sonra hangi fakülteye giderse gitsin, İslami ilimlere, ilahiyata giderse kendi ilim alanında ilerler. Diğer yerlere giderse bu temel bilgilerin üzerine bilgilerini bina eder. Aynen medrese Osmanlı döneminde olduğu gibi dedi, muhakeme gücü gelişen, kafası çalışan nesiller göreceksiniz İslam alemine çok büyük hizmetler yapar. Ben bu kanaatteyim dedi. Ne zaman? Bundan 40 yıl önce. Yani dolayısıyla gerçekten de İslam aleminde dikkat edilirse yine de ülkemizde hem İslami ilimlerden haberdar hem de pozitif bilimleri almakta olan birçok fakültelerden mezun olarak birçok çok önemli yerlerde akademisyen olan bu temel bilgilerle kardeşlerimiz güzel hizmetler yapıyorlar. Ve İslam alemi içinde gerçekten Türkiye'nin belki temayüz etmesi, bir fark ortaya koyabilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen o muhakeme gücü gelişmiş nesiller silsilesini devam ettirmesi bununla açıklanabilir. İşte bu anlamda Peygamber Efendimiz de aslında sahabeleri, eshab-ı kiram hep istişareye teşvik etmiş. Muhakeme güçleri gelişsin, düşünsünler, fikirlerini rahat söylesinler anlamında her şeyi ben bilirim, ben yaparım dememiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve muhakkak sahabelere de söz hakkı vermiş. Ve bu şekliyle sahabenin konuları dünyevi ilim bakımından da değerlendirilmeni istemiş. Mesela bunun ilginç başka bir örneği de şudur. Bir gün Allah'ın Resulü Medine-i Münevvere'nin hurma bahçeleri kenarından geçiyormuş. Bakmış, aşı yapıyormuş hurma sahipleri, bahçe sahipleri. Aşılama denilen kendi şartları, kendi bildikleri usul üzere. Ne yapıyorsun demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağaçlara, hurma ağaçlarına ne uyguluyorsunuz? Efendim aşı yapıyoruz demişler. Ne yapıyorsunuz bunu? Bunu yapmazsak ürün alamıyoruz. Allah Resulü kendi haline bırakın demiş ağaçları. Cenab-ı Hak demiş onları yaratırken fıtratta bir denge demiş kurmuştur. Bunların işte günümüzdeki göre ifade edersek şeyine göre DNA'sı, o hurmanın çekirdeğinden gelen özü bir denge içindedir. Dolayısıyla onlar kendi kendini dengesini kurarlar demiş. Bunun üzerine sahabiler bahçenin bir kısmı aşılanmış, bir kısmı henüz aşı yapılmamış halde bırakmışlar. Fakat dönem sonu gelince hasat mevsiminde aşı yapılanlardan güzel sonuç alınmış, aşı yapılmayan yerlerde yanmalar olmuş ya da güzel ürün alınamamış. Ve Peygamber Efendimiz'e yani böyle böyle aşıyı bıraktık ama yani biraz da bu işi biz daha iyi biliriz demek de istiyorlar. Belki kibir gurur da olabilir. Ziraatla uğraşanların kalbinde o bilinmiyor. Aşı yapmadıklarımızdan ürün elde edemedik demişler. Onun için Allah Resulü entüm ya'lem bi umuri dünyaküm buyurmuş. Siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz. Tecrübeye dayalı olarak bildiğiniz, gördüğünüz sonuçlar varsa buna göre tarımı ekip biçmeyi yapabilirsiniz diye izin vermiş. Dünya işlerini siz daha iyi bilirsiniz. Tecrübenize göre hareket edebilirsiniz diye sahabeleri yine araştırmaya işte günümüzdeki bütün tabiat bilimlerinde belki gıda efendim ziraatla ilgili olan konularda tecrübeye dayalı olarak ilaçlamadır, aşı yapmadır ve diğer bir takım gübreleme gibi konularda konuların önünü açmak için Allah Resulü bir bakıma burada serbestlik getirmiş. Tamamen kendi haline bırakın. Gübreye gerek olmadan meyve verecekse verir. Topraktan aldığı yeter denirse olmuyor dikkat edilirse. İlaçlamaya ne gerek var? Ürün kendi kendini efendim zararlara karşı korusun. Dengesini sağlasın diyemiyoruz dikkat edilirse. Ve ilaçlama, zirai ilaçlama yoluna gidiyoruz. Gidiyoruz ama bu sefer de acaba o ilaçlamadan yan etkiler var mı? Yansımalar. Acaba haşeratın bir zararlı olanı var, faydalı olan. Faydalı olanlar da ölüyor bu ilaçlarla. Acaba denge mi bozuluyor demeye başlıyoruz günümüzde bakıyorsunuz. Bilemiyoruz. Yani doğal olarak mı hal üzere bırakmak yoksa ilaçlamalar, gübrelemeler vesaireler işte günümüzde kimyasal gübre atılınca birden ürün hızlanıyor, çabuk yetişiyor, çok ürün veriyor ama bu sefer kalite düşüyor bakıyorsunuz. O çok güçlü gübre sayesinde çok fazla ürün alınıyor bakıyorsunuz. Verim çok iyi ama tadı gidiyor bu defa. Ve kimyasal anlamda insana zararlı hale de gelebiliyor. Bazı gıda maddeleri, bazı ürünler bakıyoruz. Ekolojik denge dediğimiz denge mi bozuluyor acaba demeye başlıyoruz mesela. Onu da bilemiyoruz. O yüzden biraz önceki hadis-i şerifi şerh eden Suriyeli bir alim daha önceki şeyde yüzyıllarda şunu ilave etmiş. Aslında demiş hani siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Tecrübenize göre hareket edebilirsin derken peygamberimiz işte onların kalplerinde bu işi biz daha iyi biliriz. Aşı yapılınca güzel ürün alınır. Yapılmayınca ürün alınmaz. Peygamberi dolayısıyla yalanladı bu şey tarım uygulaması der gibi. Köylüler bunu söylerken o bahçe sahipleri kalplerinde biraz gurur, kibir vardı. Allah Resulü onu kırmak için belki onlara öyle cevap verdi ama aslında diyor o hadisi şerh eden alim bunlar tam teslimiyet gösterdilerdi kalplerinde. Ukde vardı diyor. O ilk peygamberimizin uyardığı yani aşıya gerek yok. Hal üzere bırakın dediği zaman tam tabi olsalardı, teslimiyet gösterselerdi ekolojik denge sağlanacak. Dolayısıyla aşı yapılmayan yerler daha güzel doğal ürün verecekti. Ama onların kalbindeki bu şüphe sebebiyle Cenab-ı Hak bu sefer böyle tecelli ettirdi diye bir yorum yapmış bu hadis-i şerif üzerinde. Neyse ne olursa olsun kısaca tabii ki İslam ilme yer vermiş, önem vermiş, istişareye, araştırmaya değer verilmiş. Ama bunları da çok ileri götürecek, ekolojik dengeyi bozacak şekilde de girmemek gerekiyor. Şimdi bununla ilgili ekolojik denge deyince yıllar öncesinde bir dergide okumuştum. Bu Doğu Singapur taraflarında bir göl varmış. Bu etrafında turistik oteller falan da varmış. Kısaca bu gölde çok fazla kurbağalar. Geceleri nakarat, sanki böyle şarkı söyler gibi kurbağa sesleri otellerden dinleniyor, izleniyormuş. Böyle hoş bir yermiş orası. Neyse, bu arada Fransız turistlerden de ithalat ihracat yapan birisi tam o kurbağaların çok sesli olarak tükleri bir dönemde oraya gitmiş ve gece kurbağaların şeyini dinlemiş. Bakmış gölde bol miktarda kurbağa var. Fransa'da da önemli restoranlarda kurbağa eti çok makbulmuş. Çok pahalıymış yani. Kurbağa eti orada rahat yenen bir tabii belde ülke. Düşünmüş ya, bu kadar kurbağa boşu boşuna demiş. Ötüyor, bağırıyor, sesleniyor, neyse. Yaşlanıp ölüp gidiyor. Bunu yiyenler burada yok demiş. Boşuna bu hayvanlar. Yürüyor, çoğalıyor. İşe yaramıyor. Bunları demiş, niye bu ülke ihraç etmesin? Ben aracılık yapayım demiş. Tüccar olarak kısaca. Bu kurbağaları efendim balıkçılar yakalasınlar. İhraç edeyim. Onlar da zengin olsun. Onlara da para kazandırmış olayım. Görüşmüş şeylerle. Önde gelen balıkçılarla. Olur demiş. Tutarız bir kurbağaları. Hemen bir girişmişler. Birkaç gün içinde kurbağalar büyük ölçüde yakalanmış. Ağlara takılmış. Bunları soğutulmuş şeylerle efendim ihraç edilmiş Fransa'ya. Ve balıkçılar tabii ki göl kenarında olanlar iyi para kazanmışlar. Ama kurbağaların sesi kesilmiş bir. İkincisi, bir iki üç ay geçmeden anormal bir sivrisinek çoğalması meydana gelmiş. Gölün kenarlarında artık o şehir, kasaba evlerinde oturulamayacak derecede, ne ilaçlamayla ne başka türlü önüne geçiremeyecek derecede sivrisinek çoğalması söz konusu olmuş. Hatta oradan geri köylerine, yazdıklarına orayı terk eden bir hayli insanlar olmuş göl kenarını. Sivrisinek istilası sebebiyle. Bu niye acaba böyle oldu diye bu sefer araştırmaya girdiklerinde bakılmış ki aslında sivrisineklerin üreme devresindeki larvaları bu kurbağalar için en önemli gıdaymış. Çok seviyorlarmış sivrisinek larvasını. Ve bunların bol miktardaki larvalarını kurbağalar yediği için sivrisinek fazla üreyemiyor. Sınırlı miktarda olabilir ama dengeli kalıyor. Fakat kurbağalar devreden çıkınca sivrisineklerin anormal çoğalması, larvaların artması yoluyla aşırı sivrisinek sürüleri meydana gelmiş ve orada oturulamayacak hal ortaya çıkmış. Bunu tespit edince bir iki yıl devam etmiş bu sıkıntı. Ona tekrar Fransa'dan demişler, biz yeniden buraya kurbağaların üremesi, birden çoğalması için tohum atalım. Çuvalla neyse oradan bir takım şeyler getirilmiş, kurbağa tohumları diyelim. Göle bol miktarda bırakılmış. Bir iki üç yıl içinde ancak tekrar eski haline gölün etrafındaki kasaba dönebilmiş. Ya da sivrisinek miktarı diyelim, ekolojik dengeye ancak kurbağalar eski haline gelince dönebilmiş. Buna benzer dengeler de tabii ki dünya gezegeninde var. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, günümüzde bir cemaatin içinde olan insanlar nasıl davranmalıdır? Yani birbirine kardeşçe davranması yanında diğer insanlar arasında ayrım yapmamalıdır. Yani biz cemaatiz, özeliz. Efendim, biz hak yol üzereyiz, diğer insanlar batıl yol üzeredir gibi. Bir cemaat kendini üstün görmeye başlarsa, biz farklıyız, diğer herkesten farklıyız diye, Allah korusun, gurur, kibir, ucup anlamında bir halet-i ruhiyenin içine gelirse bu da olmaz. Yani kısaca tevazudan ayrılmamak gerekir. Hangi cemaatten olursak olalım, İslam'ın şartları bellidir. Müminin uyması gereken kurallar bellidir. Ufak tefek bazı tabii cemaatlerin kendilerine ait bir takım uygulamalar olur. Nafile ibadetler olur. Kendilerine göre hayır hasenatlar olur. Bunlar bir cemaat eğitime ağırlık verir. Bir cemaat yardımlaşmaya, bir cemaat fakirlik problemine el atmış durumdadır. Vesaire. Bunlar olabilir. Bir cemaat manevi irşada önem vermiş, onu öne çıkarmıştır falan. Fakat bunu biz en doğru yoldayız. Bizim dışındakilerin hepsi batıl yoldadır şeklinde değerlendirip gurur ve kibir, ucup meydana getirecek noktaya da taşımamak lazımdır. Özellikle özel kıyafetlerle, mesela bir cemaatin özel kıyafeti var. Ancak bu kıyafet esastır. Bunun dışındaki bütün kıyafetler İslam'a aykırıdır, bidattır, sünnete aykırıdır gibi aşırı bir anlayışa girilirse o da Allah korusun gurur, kibir, ucup meydana getirebilir. Sadece bizim hanımlarımız tesettürlüdür. Diğer bu şekilde giyinmeyen bütün hanımlar tesettürsüzdür. Çıplak hükümdedir denirse bu olmaz. İslam'ın tesettür hükümleri geneldir. Belli ölçüler, standartlar belirlenmiştir. O belirlenen standartlara uyuyor mu, uymuyor mu? Buna bakılır. Dolayısıyla buna göre hüküm verilir. Cemaatlerin buna benzer. Hani ayet-i kerimede festebur hayrat buyurulmuş mesela. Festebur hayrat. Hayırda müsabaka yapınız. Hayırda yarışınız. Cemaatler. 5 tane cemaat var diyelim. Hepsi hayır üzere. İşler yapıyorlar. Fakir fukarayı el atmışlar. Eğitim için el atmışlar. Ahlaklı, faziletli gençler yetişsin falan diye çalışıyorlar. Hepsinin belli bir İslam'a uygun salih amelleri var mesela. Bunlar hayra doğru giderken müsabaka içinde mücadele ederlerken festebkur hayrat hayır yolunda müsabaka yapınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Müsabaka ne demek? Yarışta yan yana iki koşucu koşarken dikkat edilirse yan yana gider. Birbirinin önüne geçip çelme takmak. Onu düşürmek. Ve onu ben tamamen bu yarışın dışında bırakayım demek müsabakada yoktur bilindiği gibi. Böyle olursa zaten kurala uymamış olur. Saf dışı edilir yani. Yani müsabakada kurallara uymayan, başkalarına çelme takmaya çalışan, onun önünü kesen, onu tamamen müsabakadan saf dışı etmeye çalışan bir müsabakacı hakem tarafından ne olur? Saf dışı edilir. Müsabakadan tard edilir, çıkarılır. Sen artık cemaat değilsin, bu müsabakanın dışında kalmalısın der. Oyunun kuralı budur yani. Bu ayet-i kerimede fezdebur hayrat, hayır yolunda müsabaka ediniz. Yarışınız. Ben daha güzelini yapayım, daha büyük hayır yapayım manasında yarışın. Ama yarışmanın kuralı nedir? Yan yana birbirine çelme takmadan, önünü kesmeden, ben bunu saf dışı edeyim demeden ilerleyebilmektir. Bu anlamda cemaatlerinde birbirine davranışları dengeli olmalıdır. Nitekim sahabe döneminde de ensar var, muhacir var dikkat edilirse. İki ana cemaat var. Hep o devam ede gelmiş. Kur'an-ı Kerim'e isimlere de girmiş. Ensar ve muhacirun diyoruz hani Kur'an-ı Kerim'de. Ensar Medine'nin yerlileri. Muhacirler Mekke'den gelip Medine-i Münevvere'ye yerleşen sahabiler. Orada çoğalmış, gelişmiş. Ve daha sonra dikkat edilirse halife seçiminde de ensar biz demişler yerliyiz, sizi himaye ettik, sizi şeyimizi aldık, destekledik. Bu sayede İslam bu nokta. Muhacirler demişler işte Peygamber Efendimiz Mekke'den geldi. Biz de Mekke'den geldik. Evet muhaciriz ama biz de buranın yerlisi gibi olduk. Mukim olduk zaten. Kaç yıl? 10 yıl. Yani hicretten sonra 10 yıl geçmiş. Hazreti Ebu Bekir halife seçilecek. Hazreti Ebu Bekir muhacirlerden dikkat edilirse. Ama ensar önce ensardan bir aday gösterip onu seçtirmek istemişler. Ondan sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir falan gelince bu kısaca bunun halifenin Mekke'den, muhacirlerden olması, Kureyş'ten olması gerektiğine kanaat getirmişler ve kısaca ikna etmişler Ensar'ı da. O Beni Saide sakifesinde Hazreti Ebu Bekir'e beyat edilerek ilk toplantı dağılmış. Ondan sonra beyatlar devam ederek Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği umumun tasvibine mazhar olmuş. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, Allah dostları ticaretten anlar mı? Yani neden anlamasınlar? Yani anlar tabii ki. Yani ticaretle daha önceden uğraşmış olan bir Allah dostu. Niye ticaretten anlamaz? Tabii ki anlar. Ticaretin gerektirdiği tabii bilgiler, tecrübeler var. O bilgiler zaten temelden varsa Allah dostu olduğu zamanda da, Evliyaullah'tan olduğu zamanda da bu devam eder. Mesela birçok Allah dostları tüccardır aynı zamanda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Hazreti Ebu Bekir ticaretle uğraşır. Mesela Hazreti Osman büyük tüccar. Aynı zamanda sahabenin ileri gelenlerinden. Yani birçok sahabe ticaretle, yani faziletli olan sahabe aynı zamanda tüccar olarak yerini almış. Ve İmam-ı Azam Hazretleri büyük alim, müştehit, aynı zamanda büyük tüccar aslında. Büyük tüccar ama aynı zamanda takva sahibi, irfan sahibi, faziletli, İslami ameller noktasında, salih amel noktasında hiçbir eksiği olmayan, görülmeyen yani bir zat ama büyük tüccar. Ticaretle uğraşan insanların işlerini de düşünerek mi konuşurlar? Ticaretle uğraşan insanların işlerini düşünerek mi konuşurlar? Tabii ki yani Allah'ın sevgili kulları esnafla, tüccarla sohbet ederken onlara ahlak terkin ederken, dürüst davranmalarını, faize girmemelerini, hak yememelerini söylerken tabii ki belli bir irfan esasına dayanarak konuşurlar. Tamamen ekonomist olarak belki bir iktisatçı sıfatıyla konuşmasa bile onların irfan ehli olarak hikmetli sözlerinde o esnafı, tüccarı uyaran tabii sözler vardır. O uyarı onlara yeter. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, çok sayıda gayrimenkule sahip bir kardeşimiz zekatını malın değeri üzerinden mi yoksa kira geliri üzerinden mi verecek? Malı aldıktan sonra üzerinden süre geçmesi gerekir mi diye sormuş. Şimdi bir kardeşimiz düşünelim. Mesela bir iş merkezi yapmış. Kaç tane dükkan var? 100 tane dükkan var. Büyük bir iş merkezini hayata geçirmiş. Hiçbiri satılık değil. Hepsini kiraya vermiş. 100 tane dükkan 2'şer bin lira kira getirse 200 bin lira. Yani ayda 200 bin lira kira gelir var bu kardeşimizin. Şimdi yıl sonu geldiğinde tabii bu kira gelirinden bir kısmı harcamış etmiş falan ama elinde diyelim 2 milyon Türk lirası birikmiş, bloke edilmiş. İslam Bankası'nda faizsiz bir bloke edilen hesapta 2 milyon Türk lirası nakit parası olduğunu kabul edelim. Şimdi bu kardeşimizin iş merkezindeki 100 tane dükkanını kıymeti üzerine hesaplarsanız çok büyük bir rakam eder. Her biri 200 bin lira olsa mesela dükkan veya 100 bin lira olsa 100 tane dükkan şu kadar eder. 200 bin lira olsa bu kadar eder kıymeti olarak düşündüğümüz zaman. Şimdi zekat hesaplarken 2 milyon liralık nakit para üzerinden mi hesaplayacağız? 100 tane dükkanın kıymeti üzerinden mi? Şimdi İslam fıkhında mallar ikiye ayrılmış gayrimenkuller. Akar olanlar, uruz olanlar. Akar olan kiralık yerler işte. Veya kendi kullandığımız kira geliri olsun olmasın. Satılık olmayan, kirada bulunan yerler akar adını alıyor. Kira geliri üzerinden yıl sonunda elimizde ne kaldıysa %2,5 zekata tabi oluyor. Kısaca dükkanların kendi kıymeti üzerine zekat gerekmiyor. Şimdi 40 eğer bunlar satılık olsaydı mesela böyle bir iş merkezini meydana getirdik. Bitti anahtar teslimi. Tamamını satılıktır diye ilan astık mesela iş merkezinin önüne. 100 dükkanın tamamı satılık. Daha hiç satılan olmamış. Yıl sonu geldi. Bir yıl doldu yani. Bu dükkanlardan henüz satılan yok diyelim. O arada yıl sonu geldi. Zekat vereceğimiz dönem. Bir yıl önce de zekat veren birisiysek sonuçta satılık olan 100 dükkandan 40'ta bir zekat gerekeceği belli. 40 dükkanda bir dükkan, 80 dükkanda iki dükkan, 20 dükkana yarım dükkan, 2,5 dükkan. Birisinin yarısı yani olmak üzere. Fakirin hakkı bu sefer. Şimdi bakıyoruz. Bir dükkan bilfaz o şeyde iş merkezinde 100 bin liraysa 100 dükkanda 2,5'tan 200-250 bin lira. 250 bin lira nakit olarak bu kardeşimin fakire dağıtması lazım. Veya bakıyor bir aile yeğenlerinden olabilir akraba fakir. İş arıyor, geçimini sağlamaya çalışıyor falan. Dükkanlarından bir tanesinin tapusunu buyurun yeğen diyor ya sen işe ihtiyacın var, gelire ihtiyacın var neyse buraya kirayı verirsin. Sana 2000 lira diyor burası kira getirir mesela. Tapuyu verdi ona. Dükkanın biri zekat yerini buldu. İkinci dükkanı başka bir yeğeni var. Yine durumlarına bakıyor. Yine fakir. Evleniyor. İşe ihtiyacı var. Bir tapuyu da ona verdiğini kabul edelim mesela. Oldu. Diğer geri kalan 50 bin lira parayı da fakirlere dağıttığını düşünelim. Şimdi 100 dükkan temizlendi. Bu satılık olan ticaret malıyla alakalı söylediğimiz. Fakat kiralık olan yerde kira gelirinden elimizde biraz da verdiğimiz örnekte 2 milyon lira dedik. Bankada hazır bloke edilmiş parası vardı. Dolayısıyla 100 bin lira da 2500 lira olduğuna göre 1 milyon da 25 bin lira. 2 milyon da ne kadar? 50 bin lira eder. Yani 2 milyon liranın kısaca zekatı ne eder? 50 bin lira eder. 50 bin lirayı fakirlere dağıttığı zaman zekatı verilmiş sayıdır. Yani burada kira geliri üzerinden. Hiç kira geliri olmadığını kabul edelim. İş merkezi bitti. Bir yıl boş duruyor mesela. Satılıkta değil. Kiracı bekliyor. Fakat bir türlü orası faaliyete sokulamadı diyelim. Ya iskan alamadık falan, neyse gecikiyor. Yani hiç kiracı falan girmedi. Kira geliri yok. Bir yıl doldu. Bir yıl önce de zekat veren durumdaysak, yıl dolunca zekat vereceğiz. Ama hiç gelir yok. Satılık da değil dükkanlar. Kiracı bekliyor yani. Henüz iskan alınıp içine girilememiş. Zekatı sıfır. Hiç zekatı yok. Neden? Ne satılık olarak zekat gerekiyor, ne kira gelir var orta yerde. Boş duruyor yani. Zekatı o yıl için yok. Başka bir kardeşimiz, devlette bazı işleri halletmek için resmi belgeli para isteniyor. Resmi belgeli para. Yoksa o iş halledilmiyor. Vermek caiz olur mu diye sormuş. Şimdi bazı işleri halletmek için derken, yani tapu işimiz var, bir şeyimiz var. Onu acele o gün sonuçlanmasını istiyoruz. Oradaki memura el altından bir hediye, bir şey versek çabuklaştıracak, yetiştiği ertesi güne kalmayacak mesela. Birinci ihtimal bu. İkincisi, resmi belgeli para istiyor deyince herhalde oradaki bir derneğe, vakfa resmi belgeli, makbuz karşılığı yani. Para isteniyor. Cebine atacak değil oradaki memur. Hayır amacıyla sizden bir destek istiyor. Burada kerahat var tabii, sıkıntı var. Şimdi biz o parayı vermesek, o yardımı yapmasak işimiz aksayacak. Ertesi güne kalacak. 2-3 gün gecikecek, neyse. Buna zarar göreceğiz belli. Yani burada haram demek doğru değil belki. Alan cebine almıyor, atmıyor bunu. O mahallede yapılmak olan cami var mesela. Camiden rica etmiş oradaki memura. Demiş bu tapu işleri, neyse buradaki işler yapılırken ya bizim makbuz koyalım, bizim camimize de 50 lira 100 lira neyse. Bir yardım yapana öncelik ver, yardımcı ol gibi hani. Yardımcı ol derken başkalarının önüne geçerek falan değil. İlgilen onunla diye böyle bir makbuz bıraktıklarını kabul edelim. Şimdi böyle bir camiye 50 veya 100 lira makbuz karşılığı para bıraktığımızı kabul edelim. Fakat burada sıkıntı var tabii ki, dikkat edilirse. Yani böyle bir işimiz olmasaydı o daireye biz gitmeyeceğiz. Ve işimiz gecikme ihtimali olmasa o camiye yardım da yapmayacağız. Ama mecbur kaldığımız için yapıyoruz. Bunlar kerhen yapılan, gönül rızası olmayan yardımlar oluyor. Hoş bir durum değil. Tamamen haram demek doğru değil. Rişvete girmez doğrusu. Memur çünkü cebine atmıyor bunu. O mahalledeki camiye harcanması için alıyor yardımı. Ama söylediğimiz gibi vatandaşı yardım etmeye zorlamak da kerhen zorlamak anlamına geliyor. Ve helal etmeden verdiğini, kerhen verdiğini düşünürsek, yani hayır olduğunda da şüphe meydana geliyor. Yani hoş bir durum değil yani. Rişvet sayılmaz. Çok katı bir haram da olmaz belki ama mekruh derecesinde gereksiz bir yardımın içine vasıta olmuş oluruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, alışveriş yapılırken post makinesinden kart çekimi yapmak caiz midir demiş. Şimdi post makinesinden kart çekimi derken kredi kartımız var. Bununla kısaca şeyden, bir marketten 100 liralık mal aldık. Gıda maddesi falan. Ve bunu kredi kartıyla ödemek istiyoruz mesela. Post cihazından bunun çekilmesi ne anlama geliyor? Şimdi dolayısıyla bizim bu kredi kartını aldığımız yer Faiz İslam Bankası ise Tabi murabaha kartı oluyor çoğu zaman bu. Onlar böyle bir durumda yaptıkları anlaşmada, yani bir bakıma biz peşin parayla bu 100 liralık ürünü diyelim 95 liraya faizsiz bankaya satmış, bankanın verdiği yetkiye dayanarak müşteriye devir yapmış oluyoruz esnaf olarak. Yani POS cihazı kullanıcısı olan esnaf 100 liralık bu malı 95 liraya peşin parayla faizsiz bankaya satıyor. Onların verdiği yetkiye dayanarak 100 liraya müşteriye devir yapıyor. Müşteri 20 gün sonra veya bir ay sonra diyelim bu kredi kartının ekstresi geldiği zaman 100 lira ödemiş olacak. 5 lira da faizsiz bankanın karı olmuş oluyor. Yani bir bakıma peşin alıp vadeli satma yoluyla bir murabaha yapılmış oluyor. Eğer faizsiz bankayla yapıldıysa. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.